Ayrım 7. Sayfa 46. 6. Her milletin onur duyması gereken milli kahramanları vardır. Vapura ucu ucuna yetiştim. Eğer geveze şoförün aklına uyarak Ayaz Kapı'nın girişinde Mercedes'e çarpan kamyonetin tıkadığı yolun açılmasını bekleseydim, 9-21 vapurunu kaçırmam işten bile değildi. Islanmış ayaklarımın biraz daha üşümesini aldırmadan Sokulu Mehmet Paşa Camii'nin önünde inip bir zamanlar ünlü Galata surlarının bulunduğu, şimdi ise dünyanın en kurnaz ticaret erbabının merak mekan tuttuğu Perşembe Pazarını kesif kar yağışı altında boydan boya geçerek Karaköy rıhtımına ulaştığımda iskelenin kapıları kapanmak üzereydi. Atik davranıp elimi kolumu sallayarak kapıyı kapatmak üzere olan koca burunlu görevlinin dikkatini çekmeseydim yine de vapuru kaçırabilirdim. Vapur tenhaydı. Karlı havayı gören tedbirli İstanbullular erkenden çekilmişlerdi evlerine. Girişteki geniş balkon salonda, pencere kenarında kaloriferin yanındaki boş sıraya çöktüm. Islak ayakkabılarımı cayır cayır yanan kalorifere dayayarak kar tanelerinin suya dokunur dokunmaz kayboluşunu izlemeye başladım. Ama bir süre sonra dalgalanan deniz kayboldu. Sahtiyan apartmanından çıkan kendi silüetimi gördüm. Korkmuş, çaresiz, bir an önce kaçmak derdinde. Kimse beni görmesin. Nusret'in yanında olduğumu kimse bilmesin. Mümkünse ona dair ne varsa hepsi silinsin. Ne yazık ki bu mümkün değildi. Tahir Hakkı bu akşam yemeğe davetli olduğumu biliyordu. Tamam, gitmeyeceğimi söyleyerek ilk saldırıyı savurmuştum. O da önemsememişti zaten. Nusret'in öldürüldüğünü öğrendikten sonra da önemsemeyecek miydi bakalım. Aramızdaki ilişkiyi biliyordu tabii. Nusret'e duyduğum o hastalıklı tutkunun beni cinayet işlemeye yöneltebileceğini de kolayca tahmin edebilirdi. Yok canım, nereden etsin? Ben bile cinayet işleyebileceğime inanmazken. Öyle mi? O zaman neden evdeki izleri sildim? Delilleri kararttım. Cinayet aletini yanıma aldım. Rehavet çökmeye başladı üzerime. Açlık. Kan şekerim mi düşüyordu? Yaşadığım heyecanın yorgunluğu mu? Hiçbiri değil. Dışarıdaki buz gibi havadan sonra vapurun o garip kokulu sıcak havası. Ama kendimi koyuvermemem gerektiğini çok iyi biliyordum. Dikkatimi toplayarak salondaki yolcuları izlemeye koyuldum. 17 kişiydik. Hemen önümde ağızlarını her açtıklarında buram buram bira kokan 3 akşamcı oturuyordu. Eğer kar izin verirse bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi üzerine neredeyse ağız dalaşına varacak ateşli bir tartışma yürütüyorlardı. Yanlarındaki orta koltuk, okuldan mı kurstan mı geldikleri belli olmayan, dışarıda yeterince ıslandıkları yetmezmiş gibi avuçlarında hızla erimekte olan kar toplarıyla hala birbirlerini tehdit eden, kızlı oğlanlı 5 ergenden oluşan şamatacı bir grup tarafından işgal edilmişti. Salonun öteki tarafında gürültücü çocukları anlayışla izleyen bir bey babayla bir hanımanne vardı. Onların arkasında üzerindeki kalın giysilere rağmen oturuşuyla, endamıyla, dünyayı umursamaz haliyle güzel İstanbul'umuzun güzel kadınlarından biri sessizce pencereden dışarıya bakıyordu. Kadının çaprazında takkelerindeki karı silkeledikten sonra yeniden başlarına geçirmiş uzun siyah paltolu tarikat ehli 3 sakallı zat. Onların tam karşısında ise bu 3 sakallı zatı kınayan gözlerle süzen bank adamı, devlet dairesinde mi çalıştıklarını kestiremediğim gençten 2 memur. Salonda kimse benimle ilgilenirmiş gibi görünmüyordu. Sessizce dışarı süzülüp cebimdeki şu keskin uçlu cinayet aletiyle üzerinde parmak izlerimi taşıyan menekşe kokulu sabunu denize atarken de dikkatlerini çekmezsem mesele hallolmuş demekti. Ama henüz değil. Soğuktan daha yeni kurtulmuşken hemen dışarı çıkmak sorun yaratabilirdi. Beklemeliydim. İnsanların rahatlamalarını, öteki yolcuları unutup durumlarını kanıksamalarını beklemeliydim. Vapurumuz iskeleden ayrılıp dalgaları giderek büyüyen denizin üzerinde kayarken ben de pencereden dışarıyı izlemeye başladım. Sağ tarafımda tarihi yarımadanın gemilerle kaplanmış kıyıları uzanıyordu. Belki de bizimkinin kız kardeşi olan zarif bir şehir hatları vapuru, Eminönü iskelesine bağlanmış narin bedenini savurmaya çalışan dalgalara direnerek karşı kıyıya götüreceği yolcularını bekliyordu. Az ilerisinde bir feribot bugünkü mesaisini bitirmiş, denizin artan uğultusu izin verirse derin bir uykuya dalacaktı. Ondan epeyce uzakta, Sarayburnu yakınlarında kocaman bir yolcu gemisi demirlemişti. Bordasında Freedom yazıyordu, özgürlük. Atlamak şimdi bu gemiye, bu karlı geceden, bu kanlı lanetten, bu korkudan, bu suçluluk duygusundan kurtulmak mümkün mü? Daha ilk limanda takarlar kelepçeyi bileklerime. Hem kaçmak, dertleri, sorunları, kaygıları yanında taşımaktan başka nedir ki? Yine de cazip geliyor insana. Beni özgürlüğe götüremeyecek geminin devasa ak gövdesinin sonlandığı yerde kara belirdi. Yoğun bir ışık kümesi. Arkada bütün görkemiyle İstanbul'un birinci tepesi. Rüzgarın önünde savrulan ağaçların arasından seçilen surlar, kubbeler, kuleler, çatılar. Neredeyse 400 yıla yakın Osmanlı hanedanlığına ev sahipliği yapmış Topkapı Sarayı. Gerçek adıyla Serayı Cedidi Amire. Her kapısını, her avlusunu, her köşkünü, her odasını, her hamamını, mutfağını, ahırını, fırınını avucumun içi gibi bildiğim Osmanlı tarihçilerinin vazgeçilmez mekanı ve benim için iki kez anlamlı olan kutsal bir mekan. Nüsete duygularımı ilk kez Babüs Saadet'in, yani mutluluk kapısının önünde söylemiştim. Söylemiştim dediğime kanarak, hislerimi açıklayan kişinin ben olduğumu sanmayın. Nerede? Elbette sevgisini dile getiren önce Nüset olmuştu. Gözlerimin içine bakan da, elimi tutan da. Ben ise mutluluktan şapşallaşıp culus törenlerinin yapıldığı kapının önündeki mermer sütunların birinin dibinde öylece kalıvermiştim. Öylece kalıvermek bile kabul edilebilirdi. Ama cüretkar sevgilim arsız bir kedi gibi bana sırnaşırken meraklı gözlerle bizi süzen orta yaşlı iki Alman turisti göstererek bizi izliyorlar diye işin tadını kaçırmayı bile başarmıştım. Çok vaktimiz geçmişti bu sarayın loş odalarında, vesikalarda, okunacak el yazması kitaplarda, minyatürlerde, resimlerde, giysilerde, silahlarda, mücevherlerde tarihin izini sürmüştük birlikte. Güzel, rüya gibi günler. Evet, Sarayı Hümayun, Fatih'in Konstantiniyye'deki evi. Devleti Aliye-i Osmaniye'yi yönettiği kal'a, en önemli kararlarını verdiği mekan. En güvenli sığınak. Ne yazıyordu Bab-ı Hümayun'daki kitabede? Allah'ın inayeti ve izniyle iki kıtanın sultanı ve iki denizin hakanı, bu dünyada ve ahirette Allah'ın gölgesi, iki ufukta Allah'ın gözdesi, yer ve su küresinin hükümdarı, Konstantiniyye Kalesi'nin fatihi, Sultan Mehmet Han oğlu, Sultan Murat Han oğlu, Sultan Mehmet Han. Allah mülkünü ebedi kılsın ve makamını feleğin en parlak yıldızlarının üzerine çıkarsın. Yıldızların üzerinde bir makam. Bu dilek, ünlü yazar Stefan Zweig'ı ne kadar esinledi bilinmez ama Yıldızın Parladığı Anlar adlı kitabında Tolstoy ve Dostoyevski'nin yanına Fatih'i de eklemekten geri durmadı. Fatih'le ilgilenen, Almanca konuşan bir başka büyük adam. Almanca konuşan adamlar. Bununla kalsa iyi. Sanırım Zweig da Freud gibi Yahudi kökenliydi. Yahudi, Almanca konuşan Yahudiler. Ne olmayacak bağlantılar kuruyordum. Freud'un bizim büyük Hakan'la ilgilenmesi sadece benim pimpirikli zihnimde uyanan, gerçekleşmesi neredeyse imkansız bir ihtimaldi. Bu konuda ne bir kayıt vardı ne de bir makale. Freud'un baba katilliği incelemesine konu olan Dostoyevski ile Babinger'in tarihi araştırmasının baş kahramanı olan Fatih, birbirine hiç benzemeyen iki şahsiyetti. Ama bizim ünlü tarihçi bir ortak nokta bulmuştu: baba katili. Yok, daha neler. Hayır, ne kadar cüretkar olursa olsun Nusret bile bunu söylemeye cesaret edemez. Niye edemesin? Kariyerini bunun üzerine kurmadı mı? Tabuları kırmak, dokunulası tehlikeli konuları ele almak, mahrem alanlara sızmak. Tamam da her ne kadar aklını başarıyla bozmuş olsa da Nusret bile Fatih'in baba katilliğini kanıtlamaya çalışmanın daha başından yenilgiye mahkum bir girişim olduğunu çok iyi bilir. Kabul, ama insan zihni tuhaf bir şekilde çalışır. Kimi zaman hırs o kadar büyür ki akıl tutulur, istekler gerçek sanılır. İşte bu sebepten eski sevgilim güzelliği kadar ünlü olan zekasına rağmen böyle bir işe girişmekte sakınca görmemiş olabilir. Olabilir mi? Ya yanılıyorsam? Ya öldürdüğüm kadın böyle düşünmüyorsa? O kadının şimdi kırış kırış olmuş o eski pürüzsüz teni. O pürüzsüz teni gibi düşünceleri de değişmişse. Can çıkmadan huy çıkmaz derdi rahmetli annem. Aile terbiyesi, çevre, eğitim bir yere kadar. Özünde insan hep aynı insandır. Tamam, diyelim bu akşam canını aldığım kadın hep aynı insandı ama bu onun Fatih'in baba katili olduğunu savlayan bir tezle ilgilendiğini göstermez ki. Haklısın der gibi hafifçe başını öne doğru sallıyor Tahir Hakkı. Genelleme çoğunlukla yanlış bir metottur. Nusret de en az benim kadar iyi bilir Osmanlı tarihini. Öküzün altında buzağı aramaya gerek yok. Tamam, bazı şehzadeler babalarına baş kaldırdılar, savaş açtılar ama benim Fatih bunu yapmadı. Fatih nereden benim oldu şimdi? Benim değil, bizim yani. Başarıya aç, suçluluk duygusuyla kıvranan bu ezik milletin elinden bunu da almaya kalkışmayın. Bu sözler de bana değil, yine hepimizin hocası Tahir Hakkı'ya ait. Şu benim kardeş katli fermanı üzerine yaptığım çalışma üzerine hocamızın yaptığı yorum. Her milletin onur duyması gereken milli kahramanları vardır. Onları zavallı insanların elinden almamalıyız. Oysa hiçbir padişahımızı hiç kimsenin elinden almak gibi bir niyetim yoktu. Uzun süredir tek bir konu üzerinde bile çalışma yapmamam rahatsızlık yarattığından ve bu durum üniversite koridorlarında konuşulur olduğundan artık bir tez hazırlamam gerektiğini düşünerek en sevdiğim dönem olan Fatih devrini böylesi bir tarihi kararnameden yola çıkarak anlatmayı seçmiştim. Ama Nusret anlaşıldığı üzere bana hiç benzemiyordu. Ayrıldığımızdan bu yana onlarca tez hazırlayıp onlarca makale kaleme aldığı gibi milli değerlerimizi de en küçük bir saygı duymuyordu. O sebepten Fatih ve baba katilliği. Yine geldik aynı yere. Hayır efendim, Nusret bunu yapmaz. Çünkü Fatih babasını öldürmeye hiç kalkışmadı. Bunu yapmasına da gerek yoktu. Çünkü babası 2. Murat savaşlardan yorulmuş, entrikalardan bıkmış, üstelik genç yaşta bir suikaste kurban giden çok sevdiği oğlu Alaaddin Ali'nin acısıyla perişan olmuştu. Bu sebeple bir müddet dahi hükümetten el çekip köşeyi inzivada pür huzur ve asude hal olmak istedi. Yani 2. Murat kendi elleriyle teslim etmişti uğrunda nice kelleler kesilen tahtı oğluna. Başka ne yapabilirdi denilebilir. O kadar evladın arasından Yüce Allah sadece 2. Mehmet'in yaşamasına izin vermişti. 2. Mehmet, yani ileride Fatih olacak çocuk. 2. Murat babasının adını vermiş olmasına rağmen nedendir bilinmez bir türlü 2. Murat'ın gözde şehzadeleri arasına giremeyen bir çocuk. Allah çoluğunuza çocuğunuza zeval vermesin diyen bir sesle kesildi bu fethi. Bu kenti fetheden adamın babasıyla ilişkilerinin zihnimde uyandırdığı yankılar. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Sarıldığı pılı pırtı içinden gözleri kara kara parlayan genç bir kadın sağ avucunu açmış önümde dikiliyordu. Ne zaman girmişti bu kadın içeri? Güya bir güzel kontrol etmiştim salonu. Güya gözlerim kapılardaydı. Belki de koltukların bir yana uzanmış uyuyordu ya da gemi görevlilerinin kendisini dışarı atmasından korktuğu için oralarda bir yere saklanmıştı. Yüzümdeki şaşkın ifadeyi görünce sözlerinin etkili olmadığını düşünerek duasını çeşitlendirdi. Allah işinizi rast getirsin. İşimizin rast gelmesi. Bu iyi bir dilekti işte. Ceketimin sol cebinde unutulmuş birkaç bozukluğu genç dilencinin avucuna koydum. Sararmış dişlerini göstererek sırıttı. Allah sizi kazadan beladan korusun. Şu ana kadar korumamıştı. Bundan sonra da koruyacağı da şüpheliydi. Ama duacımın dileklerinin gerçekleşmesini çok isterdim doğrusu. Fakat sadakasını cebine atan kadın da beni çoktan unutmuş görünüyordu. Gözü ön sıradaki üç sarhoşa yanaşmayı kesmemiş olacak ki yan taraftaki bey baba ile hanım anneye yöneldi. Birden yandaki şamatacı gençler dahil salondaki herkesin dilenci kadınla ilgilendiğini fark ettim. İşte aradığım fırsat. Cinayet delillerinden kurtulmak için dışarı çıkmanın tam sırası. Dilenci yeni hedeflerinin bulunduğu sıraya yaklaşırken ben de usulca kalktım sıcak kaloriferin yanından. Tam tahmin ettiğim gibi kimsenin umurunda değildim. Önümdeki sırada oturan üç akşamcı pis pis dilenci kadını süzerek onun adi bir sahtekar olduğundan bahsediyorlardı. Yanlarından geçerken içlerinden kalın sesli olanın ''Ne diyorsun ya, bu karı üçümüzü birden satın alır.'' dediğini duydum. ''Cukka sağlamdır oğlum bunlarda.'' Kadında ne kadar para vardır hiçbir fikrim yoktu ama bütün dikkatleri üzerine topladığı için ona teşekkürler ederek sıcak salondan dışarıdaki karlı geceye süzülüverdim.